Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir? Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 5 Aban 1400 Hicri Kameri, 20 Rebiülevvel 1443 ve miladi 27 Ekim 2021 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi hocası Sayın Doktor Abbas Karaşi ile Filistin gelişmeleri üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi, Kalıcı Tır ve Esmaül Hüsna isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi siber saldırılara karşı önleme vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhbir, Afganistan'ın güvenliği komşularıyla iç içedir dedi. Afganistan komşuları toplantısı Tahran'da düzenlendi. Son 24 saatte koronavirüsten 197 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan geri adım atmadım, ben taarruzdayım dedi. Şimdi haberler. Değerli dinleyiciler, bu akşamki haberlere başlamadan önce sizler için bir duyurumuz olacaktır. 31 Ekim tarihinden itibaren 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, siber saldırılara karşı koymak için önceden tedbir alınması gerektiğini vurgu yaparak, bazılarının halkın yaşamında sorun ve düzensizliğe sebebiyet vermekte, vatandaşları öfkelendirmeye çalıştığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Reisi, bugün Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, dün ülkedeki yakıt istasyonların sistemine yapılan siber saldırıyı işaretle, bazılarının bu girişiminin amacı halkın yaşamında sorun çıkararak kendi emellerine ulaşmak olduğunu kaydetti. Siber saldırıya karşı yetkililerin derhal harekete geçip durumu yönettiklerini ve vatandaşların bu olaya karşı bilinçli davranarak kimsenin olayı istismar etmesine izin vermediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı reisi yerli basına zamanında bilgilendirme yaptığı için teşekkür etti. Reisi Petrobakanlığından saldırının sebebiyet verdiği hasar ve etkilerinin telafisi için girişimde bulunmasını ve vatandaşların haklarının çiğnenmemesi gerektiğini belirtti. Reisi siber savaş alanında ciddi şekilde hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizdi.
Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir, Afganistan komşularında güvenlik ve istikrar bu ülkenin güvenliğiyle iç içe olduğunu vurguladı. Bugün Tahran'da düzenlenen 2. Afganistan Komşuları Dışişleri Bakanlarının oturumunda yaptığı konuşmada bu konuya vurgu yapan Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhbir şöyle dedi. Afganistan komşuları bu ülkeyle derin tarihi ve kültürel bağları bulunuyor ve bu açıdan Afganistan ile komşuları arasında bir nevi kader ortaklığı bulunduğu ve Orta ve Güney Asya bölgelerinde barış, istikrar ve güvenliği birbirine düğümlendiğini söylenebilir. Muhbir, Amerika'nın akılsız, sorumsuz, dengesiz ve tek taraflı politikalarının 2,5 trilyon dolar harcamakla beraber tam yenilgiyle sonuçlandığını vurguladı. Afganistan komşularının toplantısıyla ilgili ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İran İslam Cumhuriyeti başkenti Tahran bugün Rusya artı Afganistan komşuları Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıya İran İslam Cumhuriyeti, Pakistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Çin ve Rusya Dışişleri Bakanları katıldı. Afganistan komşuları Dışişleri Bakanları toplantısı bugün Tahran'da İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir'in açılış konuşmasıyla başladı. Toplantıda konuşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, yaşanan bir öncelikten dolayı bu önemli toplantıya katılmak istediğine rağmen Cumhurbaşkanı'nın yerine Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir'in bu toplantıya katıldığını ifade etti. Tahran'ın Afganistan'da kapsayıcı hükümetin kurulmasını desteklediğine işaretle bugünkü toplantıda hem uluslararası camiaya hem bölge ülkelerine hem de Afganistan'ın içine tek sesle ortak bir mesaj gönderebildiklerini temenni ederek toplantıda komşu ülkedeki yeni durumun ele alındığını söyledi. Tahran'ın Afganistan'da kapsayıcı hükümetin kurulmasını desteklediğini belirten Bakan Emir Abdullahyan, Afgan vatandaşları ve komşularla sınırların güvenliğinden birinci derecede Kabil'de iktidardaki yöneticilerin sorumlu olduğunu vurguladı. Çin ile Rusya Dışişleri Bakanlarının çevrimiçi olarak katıldıkları Afganistan konulu toplantıda, Afganistan'daki son gelişmeler ele alınarak bu ülkede sürdürülebilir barış ve huzurun sağlanmasına, tüm kesim ve etnik grupların katılımıyla kapsayıcı hükümetin kurulmasına vurgu yapıldı. Afganistan komşuları Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere İran'a gelen Pakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan Dışişleri Bakanları da dün ayrı ayrı İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi tarafından kabul edildiler. Bu görüşmelerde İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve karşı taraflar ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaparak Afganistan dahil bölgesel konuları ele aldılar. Görüşmelerde Cumhurbaşkanı Reisi Afganistan'da barış ve güvenlik için ve bu ülkedeki tüm etnik grupları ve siyasi akımları temsil eden kapsayıcı bir hükümetin kurulması için çalışmaları ve gayret göstermeleri gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı ayrıca Amerika gibi yabancıların Afganistan'daki varlığının bedbahtlık, katliam ve kan dökülmelerinden başka bir sonuç doğurmadığını, Afganistan'ın bu süreçte geri kaldığını ve şimdi de Amerika'nın Afganistan'dan atıldığı bu sırada ülkenin halkına barış ve güvenliği kurmaları için yardım eli uzatılması gerektiğini belirtti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Bugün İslam İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Afganistan Komşuları Dışişleri Bakanları toplantısına katılan 7 ülkenin Dışişleri Bakanları Afganistan'dan kapsayıcı hükümetin kurulmasını desteklediklerini deklar etti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Afganistan Komşuları toplantısında yaptığı açıklamada İran'ın Afganistan'da kapsayıcı hükümetin kurulmasını desteklediğini belirterek bugünkü toplantının komşu ülke Afganistan'da yeni durumu ele almak ve yeni durum üzerine odaklanmak amacıyla düzenlendiğini işaret ederken bu toplantı vesilesiyle uluslararası camia, bölge ülkeleri ve Afganistan'ın içine ortak bir mesaj gönderebileceklerine temenni etti. Tahran'ın Afganistan'da kapsayıcı hükümetin kurulmasını desteklediğine dikkat çeken Emir Abdulhayyan, Afgan vatandaşları ve komşularla sınırların güvenliğinden birinci derecede Kabil'deki yöneticilerin sorumlu olduğunu kaydetti.
Bu bağlamda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov video konferans aracılığıyla katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada Moskova'nın Afganistan'da kapsayıcı hükümetin kurulmasını, bu ülkede barış ve istikrarın sağlanmasını desteklediğini belirterek bu ülkenin yıkımlarının yeniden inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov da toplantıda yaptığı konuşmada Afganistan'da iktidara gelen grubun uluslararası camia tarafından tanınmak istendiğini ve bu bağlamda talepleri olduğuna temasla Afganistan'ın ekonomi dahil çeşitli alanlarda gelişmek peşinde olduğunu, bu bağlamda Afganistan'da yardım için hazır olduklarını söyledi.
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi bugün Tahran'da düzenlenen Afganistan komşuları Dışişleri Bakanları toplantısında yaptığı açıklamada uluslararası camiayı Afganistan'da insani felaketin önlemeye çağırdı. Kureyşi yaptığı açıklamada uluslararası camianın Afganistan halkının ekonomik durumunun farkında olup bu ülkede insani felaketin yaşanmasına engel olması gerektiğini ifade ederken bu ülkenin yurt dışındaki paralarının serbest bırakılması gerektiğini düşündüklerini belirtti. Afganistan'da yönetimin kan dökülmeden Taliban'ın eline geçtiğine dikkat çeken Kureyşi, geniş şekilde göçmen dalgasına tanıklık ettiklerini söyledi. Pakistan Dışişleri Bakanı Afganistan'da kapsayıcı hükümette halk kesimlerinin yer alması ve Afgan vatandaşlarının haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini işaretle Afganistan'da terörizmle mücadelenin hayati olduğunu kaydetti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bugün Tahran'da düzenlenen Afganistan komşuları toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Abdullahyan basın toplantısında Afganistan'da yöneticiler ile güvenlik düzeyinde temas ve istişare halinde olduklarını işaretle Afganistan'da iç destek olmadan uluslararası meşruluğun bir yere varamayacağını kaydetti. Tahran toplantısının ardından yayınlanan sonuç bildirisine dikkat çeken Bakan Emir Abdullahyan, sonuç bildirisinde İran ve diğer komşuların görüşlerine ve üzerinde mutabık kalınan konulara yer verildiğini söyledi. Tahran toplantısının en önemli sonuçlarına değinen Dışişleri Bakanı, toplantıda Afganistan'da tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı hükümetin kurulması gerektiğini, tüm komşuların Afganistan'da kapsayıcı hükümetin kurulması için tarafları teşvik etmeye çaba göstermelerine vurgu yapıldığını ifade etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları hakkında ise Bakan Emir Abdullahyan, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile sürekli şekilde temaslar halinde olduklarını işaretle medya ortamında yaşanan gerilimi geride bıraktıklarını, ilişkilerin gerginlikten uzak bir şekilde süreceğini, 13. hükümetin Azerbaycan Cumhuriyeti dahil komşulara bakışının ciddi işbirliği şeklinde olduğunu belirtti. İran ile 4+1 grubu arasındaki görüşmelerin tarihine ilişkin olarak da Bakan Emir Abdullahyan, Biden yönetiminin görüşmeleri dönmek ve yaptırımları kaldırmak için ciddiyeti ve iyi niyetini göstermesi gerektiğine temasla, İran'da kendilerinin ciddi olduğunu ancak tüm tarafların kendi yükümlülüklerine dönmesi halinde İran'ın da döneceğini vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri ile Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörü Enric Mora Brüksel'de bir araya geldiler. Bakri ile Mora bugün Brüksel'de Avrupa Birliği binasında kapalı kapılar arkasında bir araya geldiler. İran İslam Cumhuriyeti zalimce ve yasa dışı yaptırımların tamamen ve etkin şekilde kalkmasını sağlayacak, İran ile ticari ve ekonomik ilişkilerin normalleşmesini güvence altına alıp karşı tarafın yükümlülüklerine yerine getirmekten kaçınmaması için gereken teminatların verilmesini sağlayacak müzakereler için kararlı olduğunu açıklamıştır. Bu arada Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dün düzenlediği basın toplantısında nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına ilişkin görüşmelere dönmenin Biden yönetiminin birinci önceliği olduğunu belirtti. Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra İran'ın yaptığı girişimlerinden endişeli olduklarını iddia eden Sullivan, anlaşmanın İran'ın nükleer programı için bir engel teşkil ettiği için birinci önceliklerinin müzakere masasına dönmek olduğunu ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri'ne ait 77. Filo Grubu 77 gün süren görevin ardından bugün ülkenin günündeki Bandar Abbas Limanı'na döndü. İran Ordusu Stratejik Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şahram İrani, 77. Filo grubu karşılama töreninde yaptığı konuşmada, Filo'nun Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde İran İslam Cumhuriyeti'nin petrol tankerleri ve ticari gemilerini koruduğuna işaretle, bugün başkumandanın talimatlarını yerine getirmenin donanma için onur kaynağı olduğunu kaydetti.
Son 24 saatte İran'da koronavirüs salgını yüzünden maalesef 197 vatandaşımızı daha kaybettik. Sağlık Bakanı, İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 197 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 10.644 yeni vaka tespit edildi, belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 125.716'ya, vaka sayısı 5.888.100'e yükseldi. Virüse yakalanan hastalardan 4.127'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 5.455.329'a ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İran İslam kültür ve tarihini tanıtmak amacıyla Türkiye'de İran Kültür Ateşesi tarafından Ankara'da Türkiye'deki öğrencilerin katılımıyla İranoloji semineri düzenlendi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Türkiye Kültür Bakan Yardımcısı, İran'ın Ankara Büyükelçisi, Fars Dili bölümünde eğitim gören öğrenciler Ankara'da düzenlenen İranoloji seminerine katıldılar.
Akşener iktidara gri liste tepkisinde her zamanki gibi dış güçler demeye başladılar dedi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İyi Parti lideri Akşener, iktidara Türkiye'nin gri listeye alınması üzerinden tepki gösterdi. Akşener her zaman yaptıkları gibi hep bir ağızdan dış güçler demeye başladılar dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuştu. Ekonomiden dış politikaya pek çok başlıkta açıklamalarda bulunan Akşener, Türkiye'nin gri listeye alınması nedeniyle iktidara sert tepki gösterdi. Gri listede Burkina Faso, Zimbabwe, Uganda gibi ülkelerin olduğunu kaydeden Akşener, bu listeye giriş nedenini de şu sözlerle açıkladı. Eğer ülkenizde yoğun miktarda para aklanıyorsa, terörist gruplar ülkenizden finansman sağlıyorsa ve siz bu sorunlara karşı hiçbir mücadele sergilemiyorsanız, işte o zaman gri listeye giriyorsunuz. Bu vizyoner yönetim anlayışının sonucunda gire gire gri listeye girdik diyerek iktidara tepki gösteren Akşener, bu tip durumlar karşısında her zaman yaptıkları gibi hep bir ağızdan dış güçler demeye başladılar dedi. Akşener şöyle devam etti. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi ülkemiz için başlı başına bir milli güvenlik tehdididir. Bu ucube sistemin pençesinde Türkiye her hafta yeni bir krizle karşı karşıya kalıyor. Ve ülkemiz bu kriz sarmalında hırpalanırken olan her zamanki gibi milletimize oluyor. Nitekim 2023'te dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına gireceğiz diyenler bugün ülkemizi İlk 20 ekonominin bile dışına çıkardılar. Bu vizyoner yönetim anlayışının sonucunda gire gire gri listeye girdik. Bu gri listede dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasından hiçbir ülke yok. İlk 20 ekonomisi arasından da yine hiçbir ülke yok. İlk 30 ekonomisi arasından ise sadece Türkiye var. Peki bu listede başka kimler var? Mesela bu listede Burkina Faso, Zimbabwe, Uganda var. Mesela Filipinler, Kamboçya, Suriye var. Gördüğünüz gibi listedeki her ülke başlı başına bir başarı hikayesi. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada 10 büyük elçi krizi hakkında geri adım atmadığını belirtti. Osman Kavala'ya destek açıklaması yapan 10 batılı ülkenin büyük elçilerine Türkiye iç işlerine karışmamaları hatırlatması yapıldığını söyleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan gazetelerindeki Erdoğan krizden kaçtı, geri adım attı gibi manşetleri nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine de ben nasıl geri adım attım, ben taarruzdayım, benim kitabımda geri adım atmak yok diye konuştu.
Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna ordusunun Donbas'ta Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının kullanıldığı yönündeki açıklaması hakkında Kiev'e bu gibi silahlar tedarik edilmesinin ülkenin güneydoğusundaki durumun kötüleştirebileceği şeklindeki endişeleri haklı çıkardığını belirtti. Peskov düzenledi basın toplantısında ilgili soruya Türkiye ile gerçekten de özel İyi ilişkilerimiz var fakat bu durumda maalesef bu gibi silahların Ukrayna ordusuna tedarik edilmesinin temas hattındaki durumun istikrarsızlaşmasına neden olabileceği yönündeki endişelerimiz doğrulanmış olduğu yanıtını verdi.
Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Yunanistan Başbakanı Riyad'da üst düzey Suudi yetkililerle bir araya geldiği bildirildi. Arap medyasında yer alan habere göre Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Suudi Arabistan'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ermenistan Cumhurbaşkanı ofisinden yapılan yazılı açıklamada 26 Ekim'de Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a gittiği duyuruldu. Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Riyad ziyareti kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin Yunanistan hükümetinden yapılan açıklamada Atina ile Riyad'ın işbirliğini geliştirmek üzere Yüksek İşbirliği Konseyi kurmak konusunda anlaştığı belirtildi.
İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahli, Gazze Abluk Hasan'ın son bulması gerektiğine vurgu yaparken, en büyük görevlerinin Filistinli esirleri özgürlüklerine kavuşturmak olduğunu belirtti. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahli yaptığı açıklamada, direnişin güçlenmesinin öneminin altını çizerek Gazze'ye yönelik uygulanan ablukanın son bulması konusunun pazarlık konusu olamayacağına işaretle, Gazze ablukasının Filistin milletine karşı cinayet ve orantısız savaştan ibaret olduğunu, bu cinayetin direniş tarafından herhangi bir taviz vermeden son bulması gerektiğinin altını çizdi.
Rusya'nın Bağdat Büyükelçisi Eli Rus Kutraşev, bölge sorunları hakkında İran olmadan konuşmanın faydasız olduğunu kaydetti. Erbil'de katıldığı bir konferansta konuşan Rus Büyükelçi, İran'ın Suriye'de Rusya'nın müttefiği olduğuna işaretle iki ülkenin uluslararası terörizmle mücadele verdiğini kaydetti.
Ve Irak kaynakları terör örgütü IŞİD mensuplarının Diyale vilayetinde El İmam köyüne saldırarak 7 sivili katlettiklerini bildirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Türkmenistan üst düzey heyetinin İran ziyaretiyle ilgili. Türkmenistan'dan 23 kişilik üst düzey bir heyet İran İslam Cumhuriyeti ile işbirliğini geliştirmek amacıyla Tahran'a geldi. Türkmenistan Dışişleri Bakanı ve Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Reşit Meredov'un başkanlık ettiği üst düzeyli heyet dün Tahran'a geldi. Bu ziyaret çerçevesinde Türkmenistan Dışişleri Bakanı dün İranlı mevkitaşı Hüseyin Emir Abdullahyan, Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasimi ve Petrol Bakanı Cevat Oğuzhan ile bir araya gelerek yatırım, gümrük, petrol ve doğalgaz, tıp ve sağlık, ulaştırma, bilim ve kültür ve kentler ve vilayetler arasında işbirliği gibi konular alanında görüş tatisinde bulundu. Türkmenistan Dışişleri Bakanı'nın katılımıyla bugün de Tahran'da İran-Türkmenistan 16. Ekonomik İşbirliği Komisyonu düzenlendi ve toplantının ardından iki ülke yetkililerince mütabakat zaptına imza atıldı. İran İslam Cumhuriyeti Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasimi bu bağlamda yaptığı açıklamada İran ile Türkmenistan arasında enerji, transit ve uluslararası taşımacılık ve de ticaret olmak üzere 3 alanda müzakere ve anlaşmalar yapıldığını duyurdu. Türkmenistan Dışişleri Bakanı bugün ayrıca Tahran'da düzenlenen Afganistan Komşuları Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Bilindiği gibi İran ile Türkmenistan çeşitli açılardan karşılıklı olarak birbiriyle önemli ülkeler sayılıyorlar. İslam dini, uzun ortak sınırlar, petrol ve doğalgaz dahil iki ülkenin bol ekonomik kapasite ve imkanları, ayrıca Eko örgütüne üyelik, İran ve Türkmenistan'ın ortak yönlerinden sayılıyor. Serbest sulara yolu olmayan Türkmenistan'ın İran üzerinden açık denizlere erişebilmesi büyük önem arz ediyor. İran'ın bölge güvenliği ve istikrarını koruma bağlamındaki rolü de Türkmenistan için önemlidir. Ayrıca iki ülke radikalizm ve terörizmle mücadele konusunda ortak kaygı ve düşüncelere sahipler. İran ayrıca Türkmenistan'dan doğal gazı alabilirken aynı zamanda bu ülke doğal gazını da kendi toprakları üzerinden Avrupa ülkelerine ulaştırabilir.
Meşe Saras Tecrin Demiryolu ve Bafk Bender Abbas Demiryolu'nun açılışı İran ile Türkmenistan başta olmak üzere Orta Asya ülkeleri arasında bağlantı ve ticaretin gelişmesinde önemli adımlardan sayılıyor. İran ve Türkmenistan halen teknik ve mühendislik alanlarında önemli projelerde işbirliği yapmaktalar ve İran bu alanda Türkmenistan'daki projelere yatırım yapmıştır. İki ülke yetkilileri her daim Tahran ve Aşgabat'ın ikili ilişkilerinden geliştirilmesi ve derinleştirilmesine de vurgu yapmış ve son olarak iki ülke cumhurbaşkanları Duşanbe'de bir araya geldikleri görüşmede buna değindiler. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i 17 Eylül'de Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankoli Berdimuhamedov ile yaptığı görüşmede iki ülkenin dostane ve kardeşçe ilişkilerinin komşuluk ilişkilerinin ötesinde olduğunu, Tahran ve Aşgabat'ın ikili ilişkileri derinleştirmek ve güçlendirmek için iyi kapasite ve imkanlara sahip olduklarını vurguladı. Türkmenistan Cumhurbaşkanı görüşmede ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti ile dostane ilişkilerinden memnuniyetini dile getirerek iki ülkenin ortak ekonomik işbirliği komisyon toplantılarının düzenli şekilde tertip edilmesine vurgu yaptı. Kuşkusuz Türkmenistan'ın üst düzey heyetinin de Tahran ziyareti, 16. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun düzenlenmesi ve de iki ülke arasında işbirliği mütabakat zaptının imzalanması, iki ülke arasında ticaret hacminin artması ve transit potansiyellerinin de daha aktif hale gelmesine de yol açacaktır.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz, muhalefetin Erdoğan'ın batılı ülkelerin büyük elçilerini sınır dışı etme tehdidini tepkisiyle ilgili. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son zamanlarda 10 büyük elçiyi sınır dışı etme tehdidini muhalefet partilerinin liderleri ve bazı siyasiler olumsuz tepkiler gösterdi. Geçtiğimiz hafta Amerika, Kanada, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç ve İsveç'in Ankara büyükelçileri koordineli bir şekilde tutuklu siyasi aktivist ve iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulundular. Bu çağrının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan eşsiz az rastlanır bir hareketle batılı ülkelerin büyük elçilerinin Türkiye iç işlerine müdahale ettiğini belirterek onları istenmeyen kişi ilan edilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini belirtti. Erdoğan şöyle konuştu. Yatıyorlar kalkıyorlar Kavala. Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 tane büyük elçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye. Burada kalkıp da Dışişleri Bakanlığı'na gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Ardından bazı büyük elçiler açıklama yaparak Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit ettiklerini açıklayarak durumu yumuşatmaya çalıştılar. Bu açıklama Türkiye yönetimi tarafından olumlu karşılandığı bildirildi. Gelişmeleri takip eden uzmanlar ise Türkiye'nin 10 batılı ülkenin büyük elçilerinin sınır dışı edilmesi tehdidinin hayata geçirilmesi halinde Ankara ile Batı hattında ciddi gerginlik ve soruna yol açabileceğine inanıyordu. Uzmanlar Erdoğan'ın bu yaklaşım ve açıklamasının Ankara'nın bölgesel ve küresel güçler karşısında bağımsız hareket ettiği görüntüsü vermek için yapıldığını düşünüyor.
Anlaşılan 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kendisini de hazırlanmakta olan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, batılı ülkelere Türkiye'nin bağımsız yargıya sahip olduğunu ve onların dayatması karşısında pes etmeyeceğini göstermeye çalışıyor. Batı ülkelerinde büyükelçilerinin sınır dışı edilmesine ilişkin tehdidi de bu çerçevede görülüyor. Bu bağlamda Türk siyasileri ise Erdoğan'ın 10 büyükelçiyi sınır dışı etme tehdidini sert şekilde eleştirdiler. Muhalefet, Erdoğan'ın söz konusu tehdidinin Türkiye'nin menfaatlerine zarar verdiğine ve tehlikeli bir karar olduğuna inanıyor. Ankara'nın izlediği dış politikayı da doğru bulmayan Ana Muhalefet Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın son tehdidine gösterdiği tepkide, Erdoğan'ın amacının ulusal çıkarı savunmak değil, ülkenin ekonomisini kendi eliyle yok etmek olduğunu kaydederken, Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'ın 10 büyükelçiyi istenmeyen kişi ilan edilmesine ilişkin talimatının, Kavala veya Türkiye'nin yargı bağımsızlığı ile bir alakası olmadığını söyledi. Muhalefet liderlerinin yanı sıra Türkiye'de birçok siyasetçi ve düşünür Erdoğan'ın son tehditlerini de ülkedeki ekonomik krizden dikkatlere uzaklaştırmak için olduğu şeklinde niteliyorlar. Örneğin Türk uzmanlarından Yavuz Ağır Ağlıoğlu, Erdoğan'ın söz konusu tehditlerini de eleştirirken Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan vatandaşların ekonomik sorunları ile ilgilenmesini istedi. Ağır Ağlıoğlu, Erdoğan'ın dış politikayı da iç siyaset için malzeme şeklinde kullanmak suretiyle Türk kamuoyunun dikkatini ülkedeki ekonomik kriz ve hayat pahalılığından uzaklaştırmaya çalıştığını söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tehditlerine gelince, Erdoğan'ın daha önceleri de defalarca Batırıları tehdit etmiş ancak bu tehditlerini hayata geçirememiştir. Örneğin Amerika ve NATO için İncirlik üssünü kapatma tehdidine yerine getiremediği için daha sonra da Batı askerlerinin İncirlik'te varlığının güçlendiği ortaya çıktı. Sonuç itibariyle Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 batılı ülkenin büyükelçisinin sınır dışı edilmesine ilişkin tehdidi uygulanmadı. Uygulansaydı uzmanlara göre batılı ülkeler için bir şey olmazdı. Ancak ekonomisi büyük ölçüde Amerika, Almanya, Fransa, Hollanda ve Kanada'ya bağlı olan Türkiye ekonomisi de ciddi bir şekilde etkilenmiş oldu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, işgal rejimi askerleri Filistinlilere saldırmaya devam ediyor. İşgal güçleri geçtiğimiz günlerde Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin güneyinde yer alan Zatera askeri kontrol noktası yakınlarında Filistinli 3 genci darp ettikten sonra gözaltına aldı. Yerel kaynaklar İşgal güçlerinin askeri kontrol noktası civarında Filistinli 3 genci darp ettiğini ve Filistin Kızılay ekiplerinin gençlere gözaltına alınmadan önce ilk yardımında bulunduğunu söyledi. Değerli dinleyicilerimiz, Filistin'le ilgili de son günlerde özellikle işgal rejiminin bu ülke topraklarında Filistinlilere saldırısının devam etmesi ve özellikle yeni başbakan Siyonist İsrail rejiminin Netanyahu'dan sonraki başbakanının bölge ülkeleriyle ilgili siyasetleri bu ülkede Filistin'de nasıl bir yankı uyandırmıştı şeklinde soruları gündemde beraberinde getirmiştir. Biz de bugünkü röportajımızda son yaşananları gözden geçirmek istiyoruz Filistin'in. Sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaarslan hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz. Saygılar sunuyoruz efendim.
hoş bulduk. Bütün dinleyicilere saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim. Hocam ilk soru olarak şunu sormak istiyorum. Sizce Naftali Bennett'in siyasetleri, özellikle işgal topraklarında İsrail'in o klasik aslında politikalarını genişletme konusundaki tutumları nasıl ilerliyor sizce? Acaba Netanyahu döneminde olduğu gibi midir, yoksa ondan biraz geride mi kalmıştır?
Açıkçası şunu söylemem gerekiyor. Netanyahu çok yıpranmış bir liderdi. Özellikle söylemleriyle, yaptıklarıyla ve şeye karışmalarıyla, yolsuzluğa karışmasıyla hem dünya kamuoyunda hem İsrail kamuoyunda çok büyük bir nefretle ve sorunlarla karşı karşıyaydı. Bu Naftali Bennett'in getirilmesi açıkçası büyük bir projeydi ve hayata getirildi. Bundan sonra aynı şeye benzetmek gerekiyor. Trump nasıl ki dünyada çok tepkiyle karşılaşmıştı, yani yerine Biden geldi. Şimdi aynı politikalar yürütüyor ama sanki daha böyle ılımlıymış gibi davranıyor, ama son politikalarda bir değişiklik yok. Naftali Bennett de aynı Biden gibidir. Hiç aslında Siyonist rejiminin herhangi bir bu yerleşim meselelerinde, Filistinlere karşı tutumda, zulümde, baskıda hiç azalma yoktur da, yalnız işte dünya kamuoyunda çok fazla da özellikle bilhassa son zamanlarda, Trump'ın son yıllarında Arap devletleriyle sözde normalleşen ilişkilerle, Bahreyn'le, Katar'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Ürdün'le, Fas'la normalleşen ilişkilere yönelik kendi o ülkelerin kamuoyunda da çok fazla tepki yaratılmaması için böyle bir politika izlenebilir. Yani Naftali Bennett bu bağlamda çok fazla öne çıkmayarak ama gerçekte de her şeyi yapan bir lider olarak görüyorum ben.
Doğru. Filistin'deki faaliyet yürüten o kuruluşların ve örgütlerin, özellikle Naftali Bennett iş başına geldikten sonra nasıl bir çaba içinde olduğunu siz düşünüyorsunuz? Özellikle Bahçeşehir'de ya da yaşananlar ve İsrail rejimine karşı protestoların devam etmesini siz nasıl buluyorsunuz?
Valla yönetimlerinden orada bir şey yok. Mahmut Abbas yönetimi tamamen Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan gibi ülkelerle paydaşlık yaptığı için onlardan hiçbir beklentim yok. Hiçbir beklentim yok. Hatta açıkçası onlar bir paydaştırlar. Sanki onlar da bu olayın bir paydaşıdırlar. Yani hiçbir farkı göstermiyor. Yani direnişli gruplar var. Sol direniş gruplar zaten çok uzun zamandan beri açıkçası dünyada konjonktüre de baktığımızda sahaya gitmişler veya çok pasifleşmişlerdir. Kalıyor İslamcı gruplar. İslamcı grupların da maaşı zaten birçok meseleden kurtulmuyor. Lojistik destek, ekonomik destek, bu anlamda çok birçok ekonomik meselelerden de çok sorunlarla karşı karşıyadırlar. Sürekli Amerika ve Batı tarafından bir şekilde hesaplarına el konuluyor, terörist olarak adlandırılıyor. Yani açıkçası Filistin davasını sürdüren veya Filistin anlamında bir dava var mıdır, yok mudur? Bu çok açıkçası şu anda artık İslam dünyasının ve özellikle Arap devletlerinin çok da fazla gündeminde değil. Bugün o Arap devletlerinin, Körfez ülkelerine baktığımızda çok da fazla bu işlerin açıkçası gündeme gelmesinden de hoşlanmıyorlar. Bu da kalmış dediğim gibi birkaç devlet kalmış artık Filistin'in arkasında duran. Bu ne kadar zamana kadar sürecek? Uzun böyle bir şeye baktığımızda açıkçası Suriye Savaşı'nı bu konuda düşünmek gerekiyor. Libya'da olup bitenler bu konuda, Irak'ta olup bitenler bu konuda değerlendirmek gerekiyor. Yani önümüzdeki zamanlarda da biz bunun yani had safhaya ulaşacağını değil de daha da yavaş yavaş pasifize edileceğini, Filistin'deki direniş gruplarının çok marjinalleştirileceğini ve şeytanlaştırılacağını düşünüyorum. Buna tabi Arap devletler dahil olacaktır. Zordur ama Filistin kamuoyunda her zamanki tabi işgalci oldukları için siyasetine karşı mücadele veya haklı davalarını savunmak sürecek diye düşünüyorum.
Son soru olarak Abbas Hocam, Donald Trump döneminde demin de sizin bahsettiğiniz bu Arap devletleri ve yönetimleri daha çok Amerika'nın emirleri altında kendilerini hissediyorlardı. Ancak daha sonra demokratların Amerika'da iş başına geldikten sonra, özellikle Joe Biden'in seçilişi ardından bunların bölge ülkeleriyle biraz daha uzlaşma ilişkileri kurma şeklinde istekleri de gündeme yansıdı. Özellikle mesela Suudi Arabistan'ın İran ile ilgili son iddialarını ve yorumlarını muhakkak siz de duydunuz. Şimdi bu mesele sizce doğrudan veya dolaylı Filistin gelişmelerine yansır mı, yansımaz mı? Nasıl açıklarsınız görüşlerinizi?
Kesinlikle yansır ama demin de söylediğim gibi burada temel politikalarda bir değişiklik yoktur. Söylem farkı olabilir. Yani Trump daha cahilce, daha baskın, daha böyle ırkçı bir yaklaşım söylüyordu. Belki de ondan dolayı sözlerinin etkisi daha az oluyordu. Ama Biden gerçek Amerikan devletidir. Gerçek Amerikan devletinin politikalarını uyguluyor ve diğer ülkeleri de bu hizaya çekmiş durumdadır. Yani çok aşırı söylemler, onların imtina etmelerini buna karşılık genel politikalardan asla vazgeçilmemesi yönündedir.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda Filistin'de yaşanan son gelişmeleri kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Bölge ülkelerinin, özellikle Arap yönetimlerinin Filistin gelişmeleri konusundaki etkileri ve rollerine kısaca baktık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risale gazetesinde Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakır'ın silahlı kuvvetlerin muharebe gücünü sürekli geliştirmesi İslam İnkılabı lideri ve başkomandan Ayetullah Hamenei'nin daimi talebi olduğunu vurgulaması, Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale'nin Siyonist rejimi Filistinli esirlere yönelik işlediği cinayetler konusunda uyarması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde İslami İran Yargı Erki Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Merkezi Sekreteri Kazım Garibabadi'nin insan haklarının siyasi bir malzemeye dönüştüğüne dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslami İran Yargı Erki Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Merkezi Sekreteri Kazım Garibabadi, maalesef insan hakları günü günümüzde İran İslam Cumhuriyeti gibi bağımsız ve gelişmekte olan ülkelere baskı uygulamak için siyasi bir malzemeye dönüştürüldüğünü belirtti. Birleşmiş Milletler'in İran'da insan hakları durumu özel raportörünün raporuna tepki gösteren Garibabadi şunları kaydetti. Dünya, Amerika ve insan hakları iddiasında bulunan diğer batılı ülkelerin davranışları ve politikalarından kaynaklanan adaletsizlikten acı çekerken, bu ülkelerin insan hakları ihlallerinin kurbanı olan İran İslam Cumhuriyeti'nde insan hakları durumu ile ilgili sunulan rapor tamamen gerçekleri saptırmaya yönelik siyasi bir harekettir. İnsan hakları iddiasında bulunan çevrelerin İran milleti ve bilim adamlarına yönelik terör saldırıları, ayrıca insan haklarının fahiş ihlali olan dayatılan zalimane yaptırımlara karşı sessizliğini eleştiren Garibabadi, insan hakları ile ilgilenen kurum ve kuruluşlardan batılı devletlerin insan hakları durumu ve uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına el atmalarını istedi. Garibabadi özel raportörün raporu tamamen kasıtlı ve siyasi amaçlı olduğunu ve İran'ın çeşitli insan hakları alanlarında ilerlemesini kasıtlı olarak göz ardı ettiğini, raporun temel ekseni terör örgütleri ve yurt dışında barınan insan hakları karşıtlarının yalan iddialarına dayandığını vurguladı.
Cumhur İslami gazetesinde Amerika'nın İran'a karşı düşmanca politikalarını sürdürmesi, Siyonist rejim askerlerinin Kudüs'te Filistinlilere baskın düzenlemesi gibi haberlere yer verilirken, Cami Cem gazetesinde Birleşmiş Milletler'in Siyonist rejime yerleşim inşaatı tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Birleşmiş Milletler Korsan İsrail'in Batı Şeria bölgesinde yeni bir Siyonist yerleşim inşa etme kararı üzerine inşaat için ihale açmasından şiddetle kaygı duyulduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler'in Batı Asya bölgesinde uzlaşma sürecindeki özel temsilcisi Thor Winsland, Batı Şeria bölgesinde birkaç bin konutlu yeni yerleşim inşaatı için açılan ihaleden kaygı duyduğunu belirterek, İsrail'in tüm yerleşimleri zaten illegal olduğunu kaydetti. Winsland, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yerleşimlerin yayılmasından duyulan kaygıya vurgu yaparak bir kez daha bu yerleşimlerin tümü illegal olduğunu ve barış yolunda büyük engel oluşturduğunu ve bir an önce durdurulması gerektiğini ifade etti.
Hemşire gazetesinde İran'da petrokimya ürünleri üretimine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Petrol Bakan Yardımcısı ve Milli Petrokimya Şirketi Genel Müdürü Behzat Muhammedi, İran petrokimya ürünleri üretiminin 6 yılda 167 milyon ton olacağını söyledi. Muhammedi, Kiş Adası'nda yaptığı açıklamada mevcut 83 milyon ton üretim miktarının gelecek 6 yılda 167 milyon tona ulaşacağını belirtti. Muhammed'i bu üretim artışı için gerekli planlamaların yapıldığını ve mevcut projelerin durumunun da göz önüne alındığında bu üretim artışının gerçekleşeceğini söyledi. Muhammed'i planlamalar çerçevesinde petrokimya sektörüne şu an mevcut olan 79 milyar dolar harcamanın 140 milyar dolara ulaşacağını söyledi. Muhammed'i bu durumda elde edilecek gelir miktarının da 14 milyar dolardan 53 milyar dolar olacağını söyledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de meydana gelen bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Mossad'ın Türkiye'deki casuslarının yakalanması,
Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki yasa dışı operasyonlarının devam etmesi,
İran ve Türkiye yetkililerinden ekonomik ilişkilerin gelişmesine vurgu,
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Birlikte dinleyelim.
Geçen hafta İsrail rejiminin bölgedeki casusluk faaliyetleri bu kez Türkiye'de ifşa edildi. Böylece bir kez daha işgal rejiminin hiçbir sözleşme ve kurala bağlı kalmadığı da ortaya çıkmış oldu. Türkiye yetkileri ırkçı işgal rejimiyle anlaşmazlıkların çözümü için geçen iki senede yoğun şekilde çaba gösterirken, sahte rejimin Türkiye'deki casusluk faaliyeti, bu kural tanımaz rejimin İslam dünyası aleyhindeki faaliyetlerini sürdürdüğünü kanıtlamış oldu. Son sıralarda Amerika'nın baskısı ve Fars Körfezi kıyısında yer alan bazı gerici Arap yöneticilerinin ihanetiyle Siyonist rejim İsrail bu bölgedeki bazı sözde Müslüman devletlerle siyasi ve ekonomik ilişki kurmuş oldu. İlişkilerin normalleşmesinin yoğun bir şekilde propagandası yapılırken çocuk katili İsrail rejimi Türkiye gibi diğer Müslüman ülkelerde casusluk yaptığı ortaya çıktı.
Türkiye basınında yer alan ifşaata göre Siyonist rejimin casusluk çetesi, Türkiye'de anti-Siyonist Arap aktivistler hakkında bilgi toplamakla meşguldü. Türkiye haber çevreleri, MIT'in son sıralarda Mossad için Türkiye'de çalışan 15 kişilik bir casusluk şebekesini çökerttiğini ve 15 üyesini yakaladığını bildirdi. İşgal rejiminin casusluk faaliyetlerinin ifşa edilmesiyle ilgili olarak Sabah gazetesi yazarlarından Abdurrahman Şimşek, yakalanan İsrail casuslarının en önemli isimlerinden birinin diğer ülkelerdeki Mossad bölgesel elebaşlarıyla doğrudan temas halinde olan ve Konya'da yaşayan bir tıp bilim öğrencisi olduğunu bildirdi. Kuşkusuz Türkiye yönetimi İsrail rejiminin casuslarından elde edilen bilginin sadece ufak bir kısmını yayınlamıştır. Başka bir ifadeyle Türkiye yönetimi sadece Ankara'nın Fars Körfezi'ndeki Arap ülkeleriyle menfaatleri doğrultusunda olan bilgilerin küçük bir kısmını basına sızdırmıştır. Ankara yetkililerinin bildirdiğine göre İsrail'in Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki casusluk şebekesinin faaliyeti bir sene önce ortaya çıkarılarak takibe alındı. Batı Asya'daki Müslüman ülkeler başta olmak üzere dünya ülkeleri, ırkçı İsrail rejiminin dış politika hedeflerini gözden geçirmek suretiyle kendi hatalarını kolaylıkla fark edebilirler. Konu hakkında siyasi analist Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Türkiye'deki işleyen sistem, İsrail'le olan ilişkileri sürekli farklı bir şekilde iki şekilde yürütülmektedir. Bir, Türkiye kamuoyuna karşı Türkiye'deki yetkililerin sanki İsrail karşıtı bir durumu halka anlatılır. Aslında perde arkasındaki gelişen ilişkiler ise tam zıttıdır. Yani İsrail'le sıkı ilişkiler içerisinde ve İsrail'le ittifak halinde bir siyaset, bir yol gitmektedir. Son dönemlerde de Türkiye'deki yetkililerin İsrail'le basında çıkan ve kamuoyuyla da yansıtıldığı kadar Amerika'yla olan ilişkileri İsrail'le düzeltmeye çalışan Türkiye'deki yetkililer bunu kamuoyunun önüne çıktığı zaman tartışmalara başlandırıldı ve bu operasyonun da oradaki ilişkiler örtme ve kamufle etme gibi bir durumdu. Elbette Türkiye'de İsrail adına çalışan bir sürü ajan, gizli veya aleni ajanlar var. Burada her zaman olmuş ve bu da devam etmektedir. Yani gizli bir ajan faaliyeti yürütmek değil de Türkiye'de İsrail'in faaliyetleri sürekli aleni olarak yapılıyor. Yani burada kimse de buna dokunmaz ve bu Türkiye kuruluşundan bu yana süre gelen bir durumdur. Bu son operasyon adı altında İsrail, Türkiye kendi kamuoyuna karşı bir mesaj verme. İşte biz İsrail'e karşıtı bir siyaset yapıyoruz. İşte İsrail'i faaliyetlerine burada müsaade etmiyoruz ve İslam alemine de bir mesaj veriyor. Yani bu biraz sünni olarak yaratılan bir gündemdir. Çok da kabul görmeyen veya bilen çevrelerde inandırıcılığı olmayan bir durumdur. Yani Türkiye'deki operasyonların yapılması çok önemli değil. Yani Türkiye yetkilileri İsrail'den bir diyalog kurma çaba içerisinde ve sürekli de onun peşinde gitme, Amerika'da yapılan lobi faaliyetleri de bunun bir göstergesidir.
Sayın Bedri Fırat'a teşekkür ediyoruz.
Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki askeri varlığının Türkiye hükümeti ve halkı için son derece zararlı olmasına ve gelecekteki hükümetlerin komşu ülkelerle ilişkileri konusunda kasvetli bir geleceğe sahip olmasına rağmen Ankara yetkilileri Suriye ve Irak'ın yasa dışı işgalini sürdürmeye devam ediyor.
Türkiye hükümeti Suriye ve Irak'ı yasa dışı işgal etmeye devam ederken, geçen hafta Bağdat ve Şam hükümetleri ile Suriye ve Irak halkı, ülkelerinin Türk askerleri tarafından işgaline karşı çıkmaya devam etti. Şam ve Bağdat hükümetleri defalarca yardım için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurdu. Uzmanlara göre bu konu Ankara yetkilileri ve Türkiye halkı için gelecekte birçok olumsuz sonuç doğuracaktır. Bu nedenle Erdoğan hükümetine karşı çıkan partilerin liderleri, Türk askerlerinin Suriye ve Irak'tan çekilmesi konusunda ısrar etmeye devam ediyor. Örneğin bu yılın Mayıs ayında Türkiye'de muhalefet partisi lideri Meral Akşener, bir kez daha Ankara-Şam görüşmelerinin Recep Tayyip Erdoğan hükümeti için gerekli olduğunu söyledi.
İYİ Parti lideri şöyle konuştu, Türkiye'deki Suriyeli mülteciler sorununun çözülmesinin Ankara ile Şam arasında doğrudan görüşmelerin gerçekleşmesine bağlıdır. Üstelik Türkiye'deki Suriyeli mülteciler, Beşar Esad hükümeti ile barışçıl ve dostane müzakereler yoluyla ülkelerine geri dönmelidir. Muhalefet partilerinin uyarılarına ve muhalefetine rağmen Ankara hükümeti, Türkiye birliklerinin Suriye ve Irak'ta sözde terörle mücadele operasyonlarını yürütmek üzere konuşlandırılmasını uzatmak için Türkiye Parlamento Başkanı'na bir yasa tasarısı sundu. Ardından 19 Ekim Perşembe günü Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sınır dışı operasyonlar için asker konuşlandırmasının uzatılmasına ilişkin bir yasa tasarısı imzalandı. Recep Tayyip Erdoğan 19 Ekim'de şöyle bir açıklamada bulundu. Türkiye hükümetinin İdlib ilinde Suriye ordusuna karşı ağır silah kullanmaya hazırdır. Ve Türkiye ordusu Suriye topraklarından çekilme niyetinde değil ve bu ülkede faaliyet göstermeye devam edecek. Bu Ankara yönetiminin açıkladığı politikaların Türkiye hükümetinin yürüttüğü politikalarla örtüşmedi ve Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin Suriye ve Irak'ın işgaline yönelik politikalarında yayılmacı hedefler olduğu anlamına geliyor.
Tahran Radyosu.
Son günlerde İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye yetkilileri ikili ve telefon görüşmelerinde ikili ilişkilerin ekonomik alanda geliştirilmesi ve bölgesel işbirliğinin önemine vurgu yaparak herhangi bir gerginliğin önlenmesi gerektiğini belirttiler. Bültenimizi konuya ilişkin raporumuzla noktalıyoruz.
Bu bağlamda geçtiğimiz hafta İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin komşularının bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygıya dayalı hareket ettiğini ve kötülük yapanların komşuluk ilişkilerinde sorun yaratmasına izin vermeme politikasını vurguladı. Birkaç gün önce İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahid'i 20 Ekim Çarşamba günü Tahran'da Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri çok derin olarak nitelendirerek İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye'nin her alanda ilişkilerine ve işbirliğine geliştirmek istiyoruz dedi. Türkiye İçişleri Bakanı da görüşmede ilişkilerimizin sadece diplomatik değil, aynı zamanda dostane ve kardeşçe olduğunu biliyoruz açıklamasında bulunarak, iki ülkenin lehine yeni bir dönemin başlamasını ve düşmanların hezimete uğramasını ümit ettiğini kaydetti.
İran-Türkiye ilişkilerinin tarihine bakıldığında ekonomi, ticari ve enerji alanlarının işbirliği eksenleri olduğu görülüyor. Buna rağmen iki ülke arasındaki ihtilafların başlıca alanları siyasi ve jeopolitik konular olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak İran ve Türkiye arasındaki ilişkiler farklı zaman dilimlerinde rekabet nedeniyle bölgesel ve uluslararası gelişmelerden de etkilenerek kimi zaman uzaklaşmış ve zayıflamıştır. Ancak bu rekabet ve anlaşmazlıklar hiçbir zaman iki ülke arasındaki ilişkileri soğutmadı ve işbirliğinin durumunda bir etken olmamıştır. İranlı ve Türkiye'li yetkililer her zaman istişare ve işbirliğine devam edilmesi gerektiğine vurgu yapmışlardır. Örneğin Türkiye, İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl kullanma hakkını savunan ülkelerden biri olmuştur. İran İslam Cumhuriyeti de Türkiye'deki 2016 darbesi sırasında Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin yanında yer almıştır. Bu nedenle iki ülkenin her alanda işbirliğini geliştirmedeki çıkarları, iki ülke ortak sınır güvenliği sorunları, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı ile mücadelenin yanı sıra terörle mücadele konusunda yakında ilişkili olmuştur.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğütler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamenei, takva ve dindarlığın anlamı ve takvalı olmanın sonuçlarından söz ediyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Takva ne demek? Takva, yaygın olan yapılan tercümelere göre ki doğru da edilmiş, yani korkmak veya bizim sıradan tabirimize göre dikkat etmek. Örneğin derler ki falanca falancanın durumuna dikkat ediyor ya siz falancaya dikkat ediyorsunuz. Korkmak bu demek. Korkmak, dikkat etmek takvanın anlamıdır. Yani Allah'a dikkat edin. Allah-u Teala'dan korkun. Size doğru bir yol gösterilmiştir. Sorunlarla çevrelenmiş olan insan, hayatının muazzam bir hareketinde. Düşünün, tıpkı her köşesi mayın döşenen bir alanda bir yol açıyorlar ve diyorlar ki bu yol sağlık yoludur, güvenli yoldur. Buradan gidiniz. Doğru yol budur. Allah'a dikkat etmek, yani bu yoldan sapmamaya dikkat edin. Sağ sol olmayın, zira sorun yaşarsınız, size sorun oluşur. Eğer bu yoldan giderseniz onun iyi sonuçlarına ulaşırsınız ki sonuçlarını hem Allah Kur'an'da mükerrer olarak çeşitli ayetlerde beyan etmiştir. Allah'tan korkup sakınıverin, umulur ki esirgenirsiniz. İlahi rahmet, umulur ki kurtuluşa erişir, felaha, refaha ve huzura yetişirsiniz. Felah, kurtuluş demek. Eğer takva olursa insana kurtuluş oluşur. Belki hidayete erirsiniz ki bazı ayetlerde var, takva hidayete sebep olur. Takvaya uyduğunuz zaman sapa yollar önünüzden çekilir ve doğru yol sizler için aydınlanır. Eğer takva sahibi olursanız Furkan'a sebep olur. O size Furkan, feraset nuru ve hidayet şuuru verir. Yani ayırt etme gücü. Bu çok önemlidir. Biz yaşamın tüm konularında doğru yolu, doğru olmayan yoldan, hakkı batıldan ayırt etme gücüne ihtiyacımız var. Takva ile Furkan kazanılır, ayırt etme gücü oluşur. Başka bir şey, kim Allah'tan korkup haksızlık ve ahlaksızlıktan sakınırsa ve Rabbine güvenip sığınırsa, Allah ona her türlü darlık ve zorluktan kurtaracak bir çıkış yolu açacaktır. Mahreç yani çıkmazı kırmak. Eğer takva olursa çıkmaz olmaz. İşinizde çıkmaz olmaz. Eğer tüm alanlarda takvalı olursanız, riayet ederseniz, Allah-u Teala'dan aynı istenilen şekilde korkarsanız, önünüze çıkmaz olmaz. Ve basiret de insana verir. Bunlar Kur'an'ın takva için vaatleridir. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Hiç kimse. Allah-u Teala'dan verdiği vaatlerde daha sadık kimse yoktur. Allah-u Teala bir vaatte bulunduğunda gerçekleşir. Kesindir ve bunda şüphe yoktur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna adlı sohbetimizin 91. bölümünde sizlerle beraberiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlerle yardım ulaştıran, yara sağlayan Refik ismi şerif hakkında konuşacağız.
Bilindiği üzere kimse Yüce Allah'ın zatına ulaşamaz ve onu kavrayamaz. Ancak Esmaül Hüsna'nın gerçek anlamı ve özünü kavrayarak Yüce Allah'ı tanıyabiliriz. Bugün sizlerle ele alacağımız mübarek Refik ismi, rıfk kökünden yardım eden ve yarar sağlayan anlamındadır. Bu yüzden yardım eden ve dostlara Refik denir. Nitekim Nisa suresinin 69. ayetinde şöyle okuyoruz. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.
Refik, yumuşaklık ve letafet anlamındadır ve onun karşıtı sert ve ağır olmaktır. Genelde işlerin yapılmasında orta yolu izlemenin işlerin daha kolay, daha iyi ve daha sağlam yapılmasına sebep olduğu için refik kelimesi ılımlı olmak ve işleri iyi yapmak anlamına da geliyor. Refik olan Allah tüm işlerde ilahi kaza ve kaderden dini emirler ve ahkama kadar kendi kulları ile iyi geçirmeye çalışıyor. Allah-u Teala din vecibelerini kullarına kolaylaştırmış ve onları güçlerini aşan şeylere mecbur bırakmamıştır. Üstelik sevgi, şefkat, rıfk ve rahmet ile insanların gücü yettiği kadar emirlerine yerine getirmelerine gerekli kılmıştır.
Örneğin namaz İslam dininin erkanlarındandır ve tüm Müslümanlara günde 5 vakit namaz kılmak farz kılınmıştır. Fakat eğer biri için ayakta durmak zor ise oturarak namaz kılabilir. Oturmak bile zor geliyorsa uzanarak veya yatarak namaz kılabilir. Hatta eğer bu şekilde bile namaz kılamıyorsa gözleriyle o hareketleri yapabilir. Oruç tutmak da dinin şer'i görevlerinden bir diğeridir. Fakat eğer birisi hastaysa veya oruç tutarak hastalanma ihtimali varsa bu şer'i görevden muaf tutulur.
Yüce Allah günah işleyen kullarında tekrar Rablerine dönme fırsatı verir. Günahlarından tövbe etmelerine ve onların gelişmesini sağlayan ve onların yararına olan yöne dönmelerine zaman tanır. Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresi 58. ayetinin bir bölümünde şöyle okuyoruz. Rabbin çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. Eğer yaptıkları yüzünden onları dünyada cezaya çarptırsaydı elbette azaplarını çarçabuk verirdi.
Ayrıca Nahl suresinin 61. ayetinde de şöyle buyuruyor. Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Hiç şüphesiz günahın çirkinliği ve ondan kaynaklanan yolsuzluklar kendi sonuçlarını doğurur ve bu da maddi dünyada genel bir kuraldır. Başka bir ifadeyle kural gereği eğer su 100 derecede kaynıyorsa ve sıfırın altında donuyorsa çirkin işler ve günahlardan bela ve azabın inmesine sebep oluyor. Fakat bazen Yüce Allah'ın Refik ismi mübareki ise azabın hemen inmesini engelliyor. Üstelik Allah halim olduğundan da insanlara kendi pak fıtratlarına dönmek için fırsat verir.
Refakat kelimesi de rıfk kökünden ve hem sohbetlik ve arkadaşlık anlamındadır. Mürafakat da aynı kökten ve gruptandır ve eşlik etmek ve nazik olmak anlamındadır. Mirfek ise onun vasıtasıyla yükselebilendir. Ayrıca insanın dirseğine kadar denir. Zira onun sayesinde insanın kolu çok yumuşak ve kolay bir şekilde yükselebilir. Kehf suresi 16. ayetinde şöyle okuyoruz. Rabbiniz rahmetiyle bir genişlik versin ve işinizde de size kolaylık sebepleri hazırlasın. Başka bir ifade ile Allah sizin rahatlığınız için gereken araçları sağlar.
Allah şefkatli ve hoşgörülüdür ve kullarını şefkatli ve merhametli olmaya davet eder. Rivayetlerin belirttiğine göre Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam, Cebrail aleyhisselamın Resulullah'a inerek şöyle buyurdu. Ey Muhammed! Allah'ın sana selam gönderdiği ve diyor ki, benim kullarımla iyi geçin. Zira Allah refiktir ve her işte hoşgörülü ve şefkatli olmayı sever. Bu rivayette anlatılan konu ise çok güzel ve ilginç bir şekilde Ali İmran suresinin 159. ayetinde de geçiyor. Bu ayette Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben şöyle buyuruluyor. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi.
Bu ayette Allah'ın kendi peygamberinden istediği yol gösteren önemli bir konu vardır. Allah-u Teala peygamberinden halka karşı şefkatli ve merhametli davranma siyasetine devam etmesini istiyor ve bunun ilahi bir nimet olarak biliyor ve eğer bu nimet olmasaydı İslam peygamberinin kendi görev ve risaletine yerine getiremeyeceğini, kültürsüz, sert, dağınık ve birbirine düşman olan kabile ve kavimlerden müttefik bir ümmet ve güçlü bir hükümet kuramayacağı belirtiliyor. Ayetin devamında şöyle bir tavsiyede yer alıyor. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavire et.
Sevgi ve şefkat peygamberi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, hoşgörü ve refakatin, dostlukların pekişmesine sebep olduğunu, uysal insanlara uhrevi sevap ve mükafat vaat ederek şöyle buyuruyor. İki dost arasında arkadaşına yumuşak davrananın mükafatı daha fazladır ve aziz ve celil olan Allah yanında daha sevilendir. Bu yüzden Müslümanlara tüm işlerinde ve tüm şartlarda iyi huylu ve yumuşak olmaları, şiddetten kaçınmaları kesinlikle tavsiye ediliyor. Bu refakat çok önemlidir. Öyle ki Hazreti Ali aleyhisselam evladına uyarıda bulunarak şöyle buyuruyor. Arkadaşın tarafından ilişki kesilince sen tekrar bağlan ve küskünlük ve uzaklık zamanında sen lütuf ve yakınlık göster.
Fakat önemli ve dikkat edilmesi gereken konu, refakat ve iyi geçinme siyaseti ancak suistimal edilmediği müddetçe İslam'da vurgulanıyor. Aksi halde eğer refakat ve iyi geçinmek suistimal ediliyorsa, İslami rivayetler bunun tersine tavsiye ediyor. Bu bağlamda Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyuruyor. Eğer iyilik ve hoşgörü, zahmete sebep oluyorsa sert olmak tıpkı nezaket ve hoşgörü gibidir. Bu yüzden başkaları ile muaşerette nezaket ve hoşgörü ve onlara karşı şefkatli olmak esas ilki olmasına rağmen eğer bu konu etkili değilse sıra ikinci ilkede yani sert olmaktadır.
Değerli dinleyiciler, sizlerden ayrılmadan önce hep beraber Meşmul duasının bir bölümüyle birlikte güzel dileklerde bulunuyoruz. Ey çok eski Kabe'nin Rabbi, ey şefkatli, ey arkadaş, beni olayların zor zincirlerinden kurtar. Benden bütün gam ve kederleri, fakirlik ve yoksulluğu gider.
Beni karşısında gücüm olmayan şerden koru ve gücüm yeten şeyden de bana yardım et.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri www.parsley.com adresinden takip edebileceğinizi, turkish@ws.irib.ir adresinden de programımız hakkında öneri ve eleştirilerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.